Herkese iyi akşamlar. Çevrimiçi Özgürlük buluşmalarından hepinize merhaba. Malumunuz 14 Mayıs seçimleri geride kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlanmadı. Cumhurbaşkanlığı özelinde ikinci tur seçimleri 28 Mayıs'ta gerçekleştirecek. Bunun öncesinde biz Türkiye ekonomisini neler bekliyor? İki seçim arasında Türkiye ekonomisi nasıl etkilenecek ve Merkez Bankası'nın özellikle Merkez Bankası'nın dün çok konuşulan ve bugün geri adım atmak zorunda kaldığı kararlarını kıymetli hocam Profesör Doktor Selva Demirat'la konuşacağız. Hocam davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
Teşekkür ederim Nurettin Bey. İyi yayınlar. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Bizim Selva hocayla bir 35-40 dakikalık bir değerlendirmemiz olacak. Bunun akabinde ben sizlerden gelen soruları hocaya yönelteceğim. Ama siz bu sürenin bitmesini beklemeyin. Sorularınızı yorum kısmına yazarsanız ben iletirim. Hocam dilerseniz ilk sorumla başlayalım.
Tabii.
Hocam Merkez Bankası dün aldığı kararla kredi kartından nakit avans kullanımını ve kredi kullanımını sınırlandırmıştı. Ancak bugün bu uygulamadan geri adım atarak bu makro ihtiyati tedbirlerin uygulanmasını kaldırdı ve dolayısıyla nakit avans kullanımındaki limit de kaldırılmış oldu. Şimdi Merkez Bankası'nın bu hamlesini nasıl okumak gerek hocam? Yani biz bunu nasıl değerlendirelim? Ne yapmaya çalışıyor Merkez Bankası?
Şimdi bu konunun iki boyutu var. Bunlardan bir tanesi enflasyona karşı alım gücü düşen ve borcunu borçla çeviren bir hane halkı. Çünkü malum kredi kartından nakit avans çekmek aslında şu son dönem öncesinde pek de popüler olmayan, kimsenin varlığını bile haberdar olmadığı bir kavramdı. Ama giderek malum enflasyon en çok gelir dağılımını bozan ve insanların alım gücünü azaltan bir değişken olduğu için ve biz de çok kısa sürede çok hızlı bir enflasyonla karşılaştık. 2021 sonunda %20'lerden. Bir sene içerisinde %85'leri, sonra 65'leri, şimdi de 45'lere gelmiş. Oldukça yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Bu şekilde hızlı bir şekilde enflasyonun yükselmesinin yan etkisi şu oluyor. Beklenmedik bir şekilde kısa sürede enflasyon gelince biz her ne kadar şanslıysanız işvereniniz size maaş artışları yapsa da bu yapılan maaş artışları ileriye yönelik artışlar ve ileriye yönelik enflasyon beklentisine göre biz maaş ayarlamaları alıyoruz. Fakat hep enflasyon bizi yukarı yönlü sürprize uğrattığı için aldığınız maaşınızdaki artış da enflasyonun altında kalıyor. Böyle olduğu zaman insanlar fiyatlar artıyor fakat sizin gelir gücünüz, alım gücünüz azalıyor. İşte kredi kartından avans çekmek burada devreye girmiş. İnsanların harcamalarını borçla bitirebildikleri için o borcu da avans çekip tekrar borçla kapatmak şeklinde kendilerine bulmuş oldukları bir çözüm. Şimdi problemin ikinci boyutu da şu. Neden insanlar diyelim ki bankadan tüketici kredisi almıyor da kredi kartından avans çekiyor? Onun da bir sebebi bankaya gittiğiniz zaman bir kredi başvurusunda bulunuyorsunuz. Bunun kendi içinde bir bürokrasisi var. Başvuru kabul edilir, edilmez. Halbuki karttan avans çekmek daha kolay. İkinci ve daha önemli sebebi ise faizler. Yani şu anda Türkiye'de gelen regülasyonlarla içsel tutarlılığını yitirmiş bir alternatif piyasa faizleri var. Bir bakıyorsunuz mevduat faizi işte %35'lere çıkmış. Öbür tarafta ticari kredi faizi %15'lerde. Halbuki banka normalde fonlamayı yaptığı faizden daha yüksek bir faizden kredi verirse ancak kar edebilir. Ama o kadar çok finansal sistem üzerinde baskılamalar ve regülasyonlar var ki kredi faizleri belli seviyeler üzerinde seviyeleri aşamıyor. Mesela ticari krediler üzerinde çok fazla zorunlu karşılık ve banka üzerinde eğer o Merkez Bankası'nın koymuş olduğu bir takım eşik değerleri aşarsa ceza var ki banka bu seviyelerin üzerine çıkamıyor. Şimdi tüketici kredilerinde bu kadar kredi faizlerine bu kadar büyük bir sınırlama olmadığı için tüketici kredi faizleri %30'lar civarında. Ama Kredi kartı avans faizleri yine regülasyona tabi. Merkez Bankası tavan, yani en yüksek olabilecek nakit çekimlerindeki faizi söylüyor ve o şu anda 1.36 civarında yanlış hatırlamıyorsam. Yani seneliğe vursanız bunu diyelim ki %15 olsun. Tüketici kredisi faiziyle yaklaşık yarısı kadar bir nakit avans faizi olunca insanlar tabii ister istemez nakit avansı çok daha avantajlı hale geliyor. Ve bir üçüncü boyutu da şu, hiç borcunuz olmasa bile sistemde bir delik oluşmuş durumda. Yani siz nakit avans alıp ondan sonra bunu mevduata yatırırsanız aslında hiçbir şey yapmadan oturduğunuz yerden para kazanır hale geliyorsunuz. Bu da işin aslında olumsuz ve yok yerden para kazanmayı teşvik edecek bir boyutu. Şimdi neden bu iki gün önce yasaklanmıştı diyelim? Yani yasaklanmak değil de yine bir takım yaptırımlar geldi bankalara. Eğer müşterileriniz nakit avans çekerse şu kadar zorunlu tahvil tutacaksınız şeklinde. Bunun sebebi de döviz likiditesi o kadar sıkıştı ki o nakit avans çeken bazı insanların da o parayla gidip döviz almasından endişe ediliyor. Şu anda döviz talebini bastırmak gerçekten çok kritik önemli. Çünkü arz oldukça kurumuş durumda. Ve bu amaçla yani insanlar nakit avansı çekip de bu bir döviz talebi yaratırsa o yolu kapatalım niyetiyle bir düzenleme gelmişti. Fakat sanıyorum çok fazla tepki geldi ki buradan da benim anladığım esas nakit avansı çekenler aslında arbitraj imkanı, yani bankadan nakiti çekeyim ondan sonra mevduata yatırayım şeklinde bir arbitraj motivasyonuyla değil, daha çok borcu olduğu için ve ödemesini ancak bu şekilde yapabileceği için bu tür kredileri kullanıyorlarmış ki sanıyorum çok ciddi bir kamuoyu buna karşı oluşunca bu baskılara dayanamayıp Merkez Bankası geri adım attı.
Çok teşekkür ederim hocam. Zaten dün ben sosyal medyada tepkilere baktım. Bu arada sesimden dolayı herkesten özür dilerim, rahatsızım. Bu tepkiler sizin dediğiniz gibi, yani ben bununla bir işte emtia alayım, döviz alayım, bunu yatırıma dönük değil de genellikle insanlar o tepkilerden anladım. Bununla işletmelerini ya da işte aylık maddi durumlarını sürdürebilme, o amiyane tabirle çarkı döndürmeye çalışıyorlarmış. Sizin de dediğiniz gibi. Hocam ben bu noktada şunu da size sormak isterim. Şimdi bu aslında benim size hazırladığım sorular da zihnimde yoktu ama insanlar şimdi şunu merak ediyor. Hani seçimle de bağdaştırmak amacıyla. Diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turda kazandığını varsayıyoruz. Tekrar iktidar devam ediyor. Şimdi bu politikalardan vazgeçeceğini çok beklemiyor kamuoyu Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Peki bu döviz ihtiyacı ve verilen bir sürü vaatler de var. Bunlar hocam nasıl karşılanacak? Çünkü iktidar medyasına baktığımızda çok basit bir şekilde bunların işte Karadeniz gazı deniyor, Gabar'daki petrol deniyor ama bunlar çok inandırıcı da bulunmuyor bazıları tarafından ki ben de onlardan bir tanesiyim. İktidar bunlar nasıl sübvanse edecek? Param basacak sadece.
Para basmak yetmez çünkü biz Amerikan Merkez Bankası olmadığımız için döviz basamıyoruz, Türk lirası basıyoruz ve Türkiye'deki sorun döviz likiditesine ait bir sorun. Yani kur üzerindeki sorunları bizim çözebilmemiz için ya döviz arzı bulmamız lazım ya da döviz talebini baskılamamız lazım ki arz ve talebin buluştuğu noktada çok yüksek bir fiyatlama olmasın. Çünkü Türk lirası ne kadar değer kaybederse bu şirketlerimiz için de dış borçlar kanalıyla maliyetlerini arttırıyor. Ve maliyetlerin artması da üretimin yavaşlaması demek. Bu nedenle zaten çok uzun bir süredir biz kuru tutabilmek adına bir taraftan işte swaplarla, yani yabancı ülkelerin merkez bankalarıyla takas usulüyle içeriye döviz getirmeye çalışıyoruz. Bir yandan borçlanma yoluyla almaya çalışıyoruz. Bir yandan da arzı belli bir seviyede tutarken bir yandan da talebi düşürecek önlemler, işte kur korumalı mevduatla mesela insanlara siz dövizde tutmayın, Türk lirası ama dövize karşı da size bir eğer kur değer kaybederse o farkı ödeyeceğiz şeklinde alternatifler getirerek döviz talebi tutulmaya çalışılıyor. Fakat giderek ben alanın daraldığını düşünüyorum. Özellikle yani birinci turdan, seçimlerin birinci turundan birkaç hafta öncesinden itibaren biz artık TL'nin dolar karşısında hafif hafif ama her gün yukarı yönlü olacak şekilde değer kaybetmeye başladığını görmüştük. Ve şu anda da ben durumun giderek zorlaştığını düşünüyorum. Mesela dün gelen Merkez Bankası'nın net rezerv rakamlarına baktığımız zaman 2 milyar dolar gibi gerçekten işte en son 2001'lerde gördüğümüz seviyelere düşmüş. Ve bundan o borç swapları çıkarırsak, ki swap sonuçta sizin borç olarak aldığınız ve bilançoyu yüksek gösteren ancak geri vermeniz gereken bir miktar, onları da düşersek -53 milyar dolara kadar gerilemiş durumda. Yani bu ne demek? Likidite arzı, döviz arzı giderek daralıyor ve Merkez Bankası artık bunu yerine koymakta zorlanıyor. Dolayısıyla seçim sonrasında da mevcut iktidarın devamı durumunda yine düşük faiz politikası devam edeceği söylendiği için ve bu dövizle, kurla ilgili problemlerin de altında yatan temel sebeplerden bir tanesi düşük faiz politikası olduğu için bu sorunların ben artarak devam etmesini beklerim. Neden düşük faiz politikası altta yatan sebep? Çünkü eğer siz belli bir enflasyon düzeyinde, işte şu anda Türkiye'de %45, faizleri işte politika faizini 8,5'ta tutayım, diğer işte mevduat faizini de her ne kadar artmasına izin versem de %30'lara çıkması söz konusu olsun diyorsanız, mevduatları reel olarak aldığınız faiz negatifte. O zaman tasarruf sahibi ne yapıyor? Ben reel olarak eğer bu sene koyduğum 100 liranın karşılığında seneye 130 lira alacaksam ama bu seneki 100 lira seneye ancak 145 lira olursa aynı ürünleri alabilecekse benim bankadan alacağım 130 lira aslında reel olarak daha az mal ve hizmet almak anlamına gelecek. Reel alım gücümü koruyabilmek için ne yapabilirim diye insanlar bakıp işte altın mı alayım, döviz mi alayım, daha çok param varsa biriktireyim de gayrimenkule mi yatırayım şeklinde alternatiflere kaymaya başladılar. Bu da o alternatiflerin fiyatlarını yukarı yönlü itilmesine sebep oldu. İşte emlak fiyatlarına baktığımız zaman enflasyonu yaklaşık 2 katı artmış 2018 sonrasında. Döviz her ne kadar tutulsa da yani talep artarken bir taraftan Merkez Bankası'nın döviz rezervleri satılarak o fiyatların çok yükselmesi engellenmeye çalışılsa da her şeye rağmen Türk lirası değer kaybediyor. Dolayısıyla hani parçaları birleştirdiğimiz zaman iktidar kanadı düşük faiz politikasının devamının geleceğini söylüyor ve bu politikaların sonucu da akademik bir perspektiften anlatmaya çalıştığım kur üzerindeki baskıların artması ve bu baskıların bertaraf edilmeye çalışılması durumunda da eldeki döviz likiditesinin giderek suyunu çekmesi şeklinde tezahür ediyor.
Hocam bu noktada şunu da sormak isterim. Türkiye'nin bir de bir ödemeler dengesi problemi, ödemeler dengesi krizi de kapıda olduğunu, Türkiye'nin bu krizle de karşı karşıya olabileceği söyleniyor. Zannediyorum en son 2 yıl önce Ürdün benzer bir krize girmişti. Peki o kriz geldiğinde Türkiye bu ihtiyacı olan doları nasıl bulabilir? Yani aklıma tek çözüm IMF'den borç istemek geliyor. Yani o zaman iflas etmiş oluyorsunuz bir anlamda, öyle değil mi?
Evet, bu noktada tabii spekülasyon oluyor. Tam olarak ne şekilde o politikalar evrilecek bilemiyorum. Ama evet, o bir opsiyon. Eğer elinizde döviz likiditesi kalmazsa IMF'den borç almak bir olasılık. Bir diğer olasılık, bu işin gidişatının o yönde olduğu politika yapıcılarımız tarafından da kabul edilirse, o zaman oraya tam gelmeden daha geleneksel politikalara dönülebilir. Yani faizler tekrar artmaya başlar. Faizler enflasyonun üstünde artar ki insanlar reel olarak bir getiri alsınlar. O noktada o zaman döviz tutmak hane halkı açısından çok da cazip olmayacağı için kur üzerindeki baskılar azalabilir. Ama bu politikalardan hangisi seçilebilir? Onu şu anda kestirebilmek gerçekten zor. Bize verilen hani resmi beyanat düşük faiz politikasının devam edeceği şeklinde. Zaten siz de ben de Nurettin Bey o onu alıp buradan o zaman yola çıkarsak bir sonraki adım ne olur onu kestirmeye çalışıyoruz. Bilemiyorum ama evet, eğer düşük faizden geri dönülmeyecekse o zaman mevcut politikaların sürdürülebilmesi gerçekten bana imkansız geldiği için IMF de bir opsiyon olabilir tabii.
Hocam peki o zaman şu an evet izleyicilerimiz de şunun duyurusunu yapalım. Biz iktidarın bu politikalara devam edeceği kanaatiyle şu an program yapıyoruz. Ben de bu varsayıma dayanarak soruları değerli hocama iletiyorum. Çünkü politika yapıcıları böyle sinyaller veriyor. Biz de ona göre davranıyoruz. Hatta sinyal demek biraz hafif olur. Alenen böyle olacağını söylüyorlar. Peki hocam bu ortodoks politikalara dönüldüğünde, diyelim ki tersten bir varsayım yapalım. Ortodoks politikalara dönüş oldu diyelim. Peki bu durumda bu menkul kıymet tesisi uygulamasının bankaların bilançoları üzerindeki olası etkileri, daha doğrusu tahribatları neler olur? Nasıl etkilenir bankalar bundan?
Şimdi önce isterseniz izleyicilere o menkul kıymet uygulaması niye geldi? Bir onu anlatalım. Şundan dolayı geldi. Evet, hükümetin faizleri düşük tutmak istediğini ve burada da amacın hani düşük faizle insanlar bol kredi alabilsinler, bu şekilde tüketim artsın, yatırımlar artsın, büyüme artsın, istihdam artsın şeklinde bir nihai hedef olduğunu biliyoruz. Gel gelelim, enflasyonist bir ortamda siz faizleri düşürdüğünüz zaman, yani kontrol edebildiğiniz çok kısa vadeli bir politika faizi, Merkez Bankası'nın başka bankalara borç verirken uyguladığı faiz, bu faizin bizim hane halkı olarak ya da şirketler olarak bir bankaya gittiğimiz zaman, borç aldığımız zaman ya da paramızı mevduata yatırdığımız zaman aldığımız faiz arasında bir köprü var. O köprüdür. O köprü enflasyon beklentileridir ve risktir. Çünkü bir tarafta Merkez Bankası'nın kontrol ettiği çok kısa vadeli bir faiz, bir tarafta da bizim hayatımızı etkileyen daha uzun vadeli bir faiz var. Şimdi uzun vade devreye girdiği anda o uzun vadede geçerli olacak enflasyon da devreye giriyor ve o uzun vadede devreye girecek olan riskler de devreye giriyor. Dolayısıyla eğer siz politika faizini düşürürken hiç başka bir şeyleri bozmasanız tamam, piyasa faizleri de düşer. Ama politika faizini düşürürken ben bir taraftan ekonominin bir aşırı ısınmasına sebep oluyorsam ve bunun sonucunda da enflasyonist baskıları arttırıyorsam, o zaman piyasa faizleri de yükselmeye başlıyor. Biz 2001 son çeyreğinden itibaren, yani Türkiye yeni ekonomi modeline geçtiği andan itibaren bunu gördük. Zaten %20'de bir enflasyon vardı. Merkez Bankası %19'daki politika faizini kademeli bir şekilde şu andaki %8,5 seviyesine kadar indirdi. Ama sonucunda ne oldu? Enflasyon artmaya başladı. Enflasyon artınca piyasa faizleri artmaya başladı. İşte bu noktada yine karar alıcılar gördüler ki ha, ben öyle politika faizini indirmekle demek ki piyasa faizini düşüremiyorum. Bilakis piyasa faizi artıyor. O zaman ne yapayım? Yani normalde ortodoks politika der ki size, baktınız ki enflasyon artıyor. Enflasyon artınca da piyasa faizi artıyor. O zaman sen faizi arttır ki enflasyon düşsün. Enflasyon düşünce de piyasa faizi düşsün. Ama bu yapılmadı. İşte biz ortodoks olmayan bir anlayışla yola devam edeceğiz dendi. Fakat o anlayış piyasa faizlerini düşürmeyince, yani siz istediğiniz kadar ben ortodoks olmayan bir görüşe inanıyorum deyin, aslında sonuçlar son derece ortodoks. Çünkü ortodoks politika size der ki enflasyonist ortamda faizi de düşürürsen daha fazla piyasa faizi artar. Neyse, bunu ortodoks metotlarla düşürmek yerine bir takım baskılarla ya da regülasyonlarla düşürmeye karar verdiler. O da şu şekilde oldu. Bankaların normalde finansal istikrar açısından zorunlu olarak Merkez Bankası'nda bir mevduat tutmaları gerekir. Dendi ki o mevduatın şimdi bir kısmını siz tahvil alarak tutacaksınız. Yani ben de mesela her 100 liralık mevduat için 10 liralık Merkez Bankası'nda bir banka diyelim ki mevduat tutacaksa, sen onun işte 5 lirasını hükümet tahvili alarak tut dendi. Bunun ne etkisi oluyor? Şimdi tahvil fiyatıyla faiz arasında ters bir ilişki var. Yani bankanın tahvile olan talebi artarsa tahvil fiyatı artıyor ve tahvilin faizi düşüyor. İşte bu sayede bankalarda zoraki bir menkul kıymet tutma zorunluluğu getirmek suretiyle tahvil talebi artırılarak o Merkez Bankası'nın para politikası yoluyla düşürülemeyen faizler bu regülasyonlarla düştü. Şimdi eğer ortodoks politikalara bir noktada geçilirse, ki biraz önce de demiştik, madem ki bir ödemeler dengesinde bir ciddi sorun yaşama riski var, acaba hükümet IMF'ye gider mi? Belki. Ben de şunu söylemiştim, yani IMF'ye gitmek çok da cazip bir alternatif değil. Belki de o zaman ortodoks politikalara geri dönerler. Peki o zaman sizin sorunuza geliyoruz şimdi. Eğer ortodoks politikalara geri dönülürse, bankaların elinde de bu düşük faizli ya da yüksek fiyattan alınmış tahviller varsa ve faizler yükselmeye başladığı zaman, hani biraz önce demiştik faiz, bono faizi ile bono fiyatı arasında ters bir orantı var diye. Şimdi faiz yükselirse bu sefer bankanın pahalıyken aldığı tahviller bir anda daha ucuz hale gelecek. Yani banka bir sermaye kaybı yaşayacak. İşte buradan da bankacılık sistemi için bu bir risk mi? Evet, risk. Peki ileriye yönelik olarak bankacılık sisteminin sağlığını tehdit eder mi? Sanmıyorum. Evet, elbette ki bir sermaye kaybı yaşarlar. Ancak bankaların genel portfolyoları içerisinde bu tahvillerin ağırlığı çok fazla değil. Yani bir Amerika'da şu anda gördüğümüz gibi iflas eden bankalar olur mu? Bankacılık sistemi yüksek faizden dolayı zora girer mi? Evet, bir miktar girse de çok, yani banka sistemimizde iflaslara sebep olur gibi bir alarma, paniğe kapılacak bir durum olmamakla birlikte, elbette ki regülasyon yoluyla ileride bankaların bir sermaye kaybını ödemek durumunda kalması elbette ki başlı başına önemli bir kavram.
Çok teşekkür ederim hocam. Hocam, bir diğer sorum da yine seçimle, daha doğrusu seçim ekonomisiyle ilgili. Şimdi bu yılın ilk 4 ayında bütçe açığı 400 milyar lirayı bulmuştu. Buna seçim yatırımları da eklendiğinde bütçe açığının yıl sonu 1,5 trilyon liraya ulaşması tahmin ediliyor. Hani seçimlerde iktidarın verdiği sözler göz önünde bulundurularak. Şimdi bu mevcut enflasyon ve cari açıkta düşünüldüğünde, üzerine bu bütçe açığı da eklendiğinde döviz kurlarının dizginlenmesi nasıl mümkün olabilir, ya da politika karar alıcıları döviz kurlarını dizginlemeyi artık gündemlerinden, ajandalarından çıkarabilirler mi? Bunun üzerine bir de şunu da düşünelim. Kredili mevduat şeyi de var. KMH, şimdi ismini unuttum. O da var.
Kur korumalı mevduat.
Korumalı mevduat. Evet, o da var. O da var. Şimdi bütün bunları düşündüğümüzde, yani dövizi nasıl dizginleyebilirler? Elde çok enstrüman kalmamış gibi görünüyor. Ortodoks politikalara dönüş olmazsa. Ya da şunu mu diyebilirler? Ben klasik TL'yi düşük tutacağım. Döviz artarsa artsın. Daha çok ihracat olsun, üretim artsın vesaire. Böyle bir ezber bir politika da var. Bu konu hakkında ne düşünürsünüz?
Bana en olası gelen senaryo, kademeli olarak faizlerin bir şekilde artışına izin verilmesi olacak. Çünkü diğer alternatiften de bahsederim biraz sonra, ama diğer alternatif çok sevimsiz bir alternatif ve çok büyük maliyetleri olan bir alternatif. Yani en kolayı şu anda yapılabileceği, geçmişte de biz mevcut iktidarımızın zaten yaptığını gördük, ama şu son 2-3 senelik dönemde maalesef görmediğimiz, yani hiçbir zaman için iktidarlar, yani dünyanın hiçbir yerinde faiz artışından çok hoşlanmazlar, ama bizim iktidarımız özellikle de faiz artışlarının hep son dakikaya kadar ertelenmesi ve çok mecbur kalınca ancak Merkez Bankası'nın faiz artışına izin vermesi şeklinde biz politikalar görmüştük. Ama geçmişte gördüğümüz uygulamalarda, hani o en kötü son dakika dediğimiz seviyeleri şu anda fazlasıyla geçmiş durumdayız. Dolayısıyla hani geçmiş uygulamadan zaten neresinden bakarsak bakalım oldukça uzaktayız. Ama yine de er ya da geç ben faiz artışlarının gelmek zorunda olacağını düşünüyorum. Çünkü eğer sizin de dediğiniz gibi bir şekilde kur kontrol edilemezse, bunun ekonomi üzerindeki maliyeti daha yüksek. Yani biz eğer bu yola büyüme olsun diye çıktıysak, ödemeler dengesinde bir sorun yaşamamız durumunda büyüme de zaten söz konusu olmayacağı için, hükümet de sanıyorum bir noktada bu uyguladıkları politikaların eksilerinin artılarından artık fazlasıyla aştığını gördükleri zaman tekrar faiz artışlarına kısa bir sürede olsa izin vereceklerdir. Çünkü eğer bunu yapmazlarsa kafamdaki diğer senaryo sermaye kontrolleri olması. Şu anda da zaten Türkiye'de biz oldukça hissedilir sermaye kontrolleri yaşıyoruz. Artık hani ben bunu bir bankaya gittiğim zaman da hemen gördüğüm, eminim izleyiciler de siz de fark ediyorsunuzdur. Mesela daha dün bankaya gitmiştim. Birisi veznede $1,750 almak istiyorum dedi ve veznedar dolarımız yok dedi. Hani döviz satın alabilmek giderek zorlaşıyor. Bunlar daha da arttırılabilir. Mesela kredi kartları diyelim ki, yani bunları tamamen bir düşünce, yüksek sesle düşünüyorum şu anda, ama sermaye kontrolleri en uç noktaya giderse ne olur? Diyelim ki kredi kartınız yabancı işlemlere kapanır. Çünkü yurt dışından bir şey alışveriş için yine bankanız diğer muhabir bankayla döviz alışverişi yapması gerekiyor. Bunların olduğu noktada bambaşka bir hayat söz konusu olur. Yani bir kere yurt dışına gidemezsiniz. Çünkü harcama yapamazsınız, döviz alamazsınız. Hadi yurt dışına zaten Türkiye'de yüzde kaçı gidiyor ki, bu kadar önemli mi denilebilir? Ama bunun daha önemli boyutu, ithal edemeyecek duruma gelirsiniz. Yani Türkiye'nin ithalatının çok daraldığını düşünelim. Hani mevcut dövizi sadece üretim amacıyla ithal ara malına aktardığımızı ve diğer tüketim mal ithalatının neredeyse yok o noktasına geldiğini ya da fiyatının çok yükseldiğini düşünelim. Ama dövizin az olduğu bir noktada ithal ara malının fiyatı da yüksek olacağı için bu sefer bizim üretim yapımız da o ithal ara mallarını bir araya getirip nihai ürünü üretmek olduğu için yüksek enflasyonun tekrar dalga dalga geldiği bir ekonomi söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu ikinci senaryo bana çok daha olumsuz geldiği için bir noktada faiz artışlarına gidip o şekilde hem enflasyonist baskıları ve enflasyondan da kur üzerindeki geçişkenliği daha normal bir hale getirmeyi tercih edeceklerini düşünüyorum.
Hocam, çok güzel özetlediniz. Yani bir noktadan sonra piyasayla kavga edemez hale gelebilir ülke. Yani çoğu ülkede de aynı sendromu, aynı senaryoyu gördük. Ben hep şunu söylerim. Yani piyasaya, piyasanın kurallarını esnetebilirsiniz, dinlemeyebilirsiniz. Hatta kendi başınıza buyruk ekonomi politikalarıyla piyasa ekonomisini alt üst edebilirsiniz. Ama günün sonunda en nihayetinde piyasa ekonomisi kurallarına tabi olmak durumunda kalıyorsunuz ki Türkiye bunu 24 Ocak 1980 bu minvalde bir şeydi, uygulamaydı. Yine 2001 krizinden sonra Türkiye'nin girdiği yol böyle bir yoldu. Bir de hep şunu söylerim, yani çok da uzatmayıp diğer soruya geçeceğim. Şimdi iktidar enflasyonu biraz böyle devletin o icbar kuvveti denilen, yani kolluk kuvvetleri aracılığıyla işte böyle denetleyerek, nah koyarak, çok eski usul tabii o Osmanlı'da izlenen metotlarla falan böyle denetlemeye çalışıyor. İşte zabıta gönderiyor, kontroller yapıyor, ama yani şunu unutmamak lazım. Eğer bir ülkenin ekonomisinin iyi olması o ülkenin icbar kuvveti, yani zor kullanma kuvvetine bağlı olsaydı zaten ekonomisi kötü olan devlet olmazdı. Çünkü her devletin böyle bir ayrıcalığı var. Yani zor kullanma kuvveti her devlette var. Ama enflasyonu stabil tutan devlet sayısı az. Yani biz maalesef imece usulüyle doları terbiye etmeye çalıştık, başaramadık. O zabıta aklıyla da enflasyonu kontrol etmeye çalışıyoruz. O da çok başarılı olmayacak gibi. Hocam, benim son sorum, ondan sonra izleyicilerimizin sorularına geçeceğiz. Şimdi bu noktada özellikle iktidarın politikalarını savunan bazı iktisatçılar bir takım formüller öneriyor. Şimdi bu formüller arasında şu var. Hani gösterge faizi arttırılmadan da enflasyonla mücadele edilebilir. Bu mümkündür diyorlar. Çok özür dilerim. Sizce bu mümkün mü? Bir de şunu sormak istiyorum. Mevcut iktidarın benimsediği ekonomi politikalarına bakıldığında, şimdi biz yüksek enflasyondan ziyade istihdamı öncelediğini görüyoruz. Yani işsizliğin azaltılması onların daha böyle öncelik verdiği, ağırlık verdiği bir konu. Şimdi bu konu hakkındaki yorumlarınızı da merak ediyorum. Soruyu şöyle bağlayalım. Hakikaten bu düşük faiz, yüksek enflasyon Bir noktadan sonra iktidar elitlerinin iddia ettiği gibi Türkiye'nin kendi kendine yetmesine mi sebep olacak? Yani böyle de bir iddia var. Üretim artacak, ihracat artacak deniyor. Çok rakamlara yansımıyor ama hani biraz acı çekeceğiz 5-10 sene sonra işte kopacağız, gideceğiz, şahlanacağız deniyor. Bunların gerçeklik payı nedir? Teşekkür ederim şimdiden.
Şimdi zaten önceki sorularda da biraz bahsetmiştik. Bu soruyu cevaplamamı o kolaylaştıracak zaten. Düşük faizle piyasa faizlerini düşürebilseniz en azından geçici bir süre için bir büyüme sağlayabilirsiniz. Ama biz Türkiye'de zaten o noktayı geçmiş durumdayız. Çünkü normalde enflasyon biraz vakit alır. Siz piyasa faizini düşürürsünüz. Enflasyon artana kadar politika faizini düşürürsünüz. Enflasyona daha yansımadan piyasa faizi düşer. O biraz büyüme getirir. Ama ondan sonra enflasyonist dalga gelir ve bütün o kazanımların geri gitmesine sebep olur. Şimdi biz zaten 2018 sonrası dönemde hep bu düşük faiz politikalarını uyguladığımız için enflasyonist baskılar zaten başlamış durumdaydı. Ve maalesef enflasyonist bir ortamda büyüyebilmek sürdürülebilir olmuyor. Biz şu anda da hani geçen seneden önceki sene yüksek işte 8'lerde 9'larda büyümemiz vardı. Sonra 5.6'lara düştü. Bu seneyi %3'lerde muhtemelen bitirebiliriz. O da herhangi bir ciddi ödemeler dengesinde sorunlar yaşanmazsa. Ama giderek ivme kaybeden bir büyüme söz konusu. Bu da bir tesadüf değil. Çünkü yatırım açısından düşünecek olursak ki Sayın Cumhurbaşkanımız da nihai hedefin yatırımları arttırmak olduğunu söylemişti. Şimdi yatırımcı sadece düşük faize bakmıyor, bu bir. Faizler de zaten düşmüyor. Kredi faizleri de giderek artmaya başladı artık. Çünkü bankalar hani bahsettiğim gibi enflasyon ve riskleri de o kredi faizlerine yansıtmak durumundalar. Bu iki. Ve üçüncü olarak da eğer siz ekonomik büyümede bir istikrar görmüyorsanız, yani ben bugün diyelim ki yeni bir İşimi büyüteceğim ve bunun sonucunda da 2 sene sonra ürünümü satmaya başlayacağım ve o zaman şöyle bir talep olacak şeklinde bir öngörüde bulunamıyorsanız, yani ekonomide büyüme de zikzaklar gösteriyor ve özellikle de şu son birkaç senedir büyüme trendi giderek yavaşlamaktaysa, böyle bir ortamda yatırımcılar işlerini büyütmekten, yatırımlarını arttırmaktan imtina ediyorlar. Bu da tabii ki büyüme rakamlarını olumsuz yönde etkiliyor. Biz iktisatçılar uzunca bir süredir zaten enflasyonla büyüme şeklindeki bir modelin sürdürülebilir olmadığını ifade ediyorduk. Sürdürülebilir değil, çünkü enflasyon zaten kendi tanımı itibariyle insanların alım gücünü azaltan bir etmen. Hani yayının başında da bahsettik. Benim maaşım enflasyon kadar artmıyorsa, alım gücüm azalıyorsa bu benim talebimin de azalması anlamına geliyor. Dolayısıyla talebin güçlü olarak gelmeyeceğini bildiğiniz bir ortamda siz üretici olarak yatırım kararlarında geride durmayı tercih ediyorsunuz. Bundan dolayıdır ki zaten mesela geçtiğimiz seneye bakarsak 2022 yılında evet global bir enflasyon problemi vardı, orası doğru. Ancak global bir enflasyonla dünyanın geri kalanı global bir çözüm geliştirdiler. O da ortodoks politikalardı. Yaklaşık 90 ülke faiz artışlarına gitti. Bütün bu ülkeler bu işi bilmeyen cahil ülkeler değil. Onlar da isterler ki kendi ekonomileri büyüsün. Onlar da eğer faizi düşürerek büyümek ve sürdürülebilir bir şekilde büyümek mümkün olsaydı, onlar neden faiz artırıp da kendi elleriyle ekonomilerini yavaşlatmayı göze alsınlar? Bunu yapıyorlar çünkü enflasyonu ne kadar erken bir aşamada kontrole alabilirseniz, bunun ekonomi üzerindeki maliyeti, enflasyonu düşürmenin maliyeti o kadar düşük oluyor. Kendi toplumlarını korumak amacıyla böyle bir maliyet ödemeyi göze aldılar. Ve bunun sayesinde onların kazanacağı ve bizim elde edemeyeceğimiz, bizim kaybedeceğimiz nedir? O da sürdürülebilir büyümedir. Belki 5.6 ile büyümedi pek çok ülke geçen sene. Ama ortalama olarak bakarlarsa ve gelişmiş olan ülkeler olarak düşünürsek sürdürülebilir bir patikada %2'ler, 3'ler seviyelerinde büyüyebiliyorlar. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek olabiliyor o potansiyel büyüme oranı dediğimiz oran %5'ler civarıdır. Ama Türkiye'de bu maceracı politikalardan dolayı diyeyim, yüksek enflasyon ortamından dolayı diyeyim, uzun süredir biz yatırım iştahının düşük kaldığını ve buna karşılık da o potansiyel büyüme oranımızın da ikilere üçlere indiğini görüyoruz. Yani bu bizim şu anda uzun vadeli ortalama büyümemizin üçler seviyelerinde olduğunu, bunun üstüne çıkarsak enflasyonist baskıların tekrar tetikleneceğini gösteriyor ki o da zaten sorunuzun cevabı oluyor. Yani faizleri düşürerek ortalama uzun vadede sağlıklı bir büyüme maalesef söz konusu değil.
Çok teşekkür ederim hocam. Hocam benim sorularım bu kadar. Dilerseniz izleyicilerimizin sorularına geçelim. Ali Suavi Bey sormuş. Merhaba, İyi Partili Profesör Doktor Bilge Yılmaz'ın ekonomiye dair çözüm önerileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilge Yılmaz çok iddialı açıklamalar yapıyor. Kendisiyle evet ben de program yapmıştım. Bu şeyi orada da söylemişti. IMF'e de gitmeyeceğiz diyor. Yorumunuz nedir? Bilge Hoca bir de şunu diyor. Biz dar gerilinin üzerine bu faturayı yıkmayacağız. O söylemi de çok kullanıyor. Evet hocam ne dersiniz bu soru karşısında?
Şu kısmı özellikle çok değerli Bilge Hoca'nın söylediği. Çünkü Türkiye'deki bir yanlış algıyı aslında düzeltmeyi amaçlıyor. Hani sıkı para politikası acele çetedir. Toplumun hoşuna gitmez. Çünkü sıkı para politikası demek ekonominin yavaşlaması anlamına gelir. Ve bu da kendi başına bir maliyettir. Özellikle de ekonominin yavaşlaması, istihdamın azalması anlamına geldiği noktada tamam enflasyondan en fazla düşük gelir seviyeleri etkileniyor ama bir de acı reçetenin maliyetini de yine düşük gelir seviyeleri yüklendiği için sıkı para politikasına çok hoş bakılmaz ve bundan dolayı da zaten bu maliyeti ödememek adına giderek öteleye öteleye o maliyetler yükseltilir. Ama aslında Bilge Hoca'nın da altını çizdiği şu, Merkez Bankası'nın işi fiyat istikrarını sağlamaktır. Yani Merkez Bankası'nı bir doktor gibi düşünün. Doktor gelir, reçeteyi verir, bu reçeteyi uygulayacaksınız der. Ondan sonra o maliyeti kimin ödeyeceğini siyasi otorite karar verir. Yani onu siz düşük gelir kesimine de ödetebilirsiniz. Eğer işsizlik oldu ne yapalım? Birileri acı çekecek ki sonrasında hep beraber refaha ulaşacağız diyebilirsiniz. Ya da dersiniz ki hayır ben bu maliyeti düşük gelir kesimlerine ödetmeyeceğim. İşte vergilendirmeyi değiştireceğim, vergi politikasını değiştireceğim. Orantılı vergiler yapacağım. Herkes gelir seviyesine orantılı olarak vergi ödeyecek. Ve sonradan o aldığım vergilerle de işte işsizlik sigortasına kaynakları aktaracağım. Ve acı reçete döneminde eğer birileri işini kaybettiyse o insanları mağdur olmasını engelleyeceğim. Ya da bir takım eğitim programları hazırlayacağım. Çünkü ben bir ekonomik işte inovasyona dayalı büyüme düşünüyorum diyor ki Bilge Hoca'nın programında bunlar da vardı. Ama o inovasyona dayalı büyüme o ekonominin istihdam edebileceği yüksek teknik donanıma sahip iş gücü de istiyor. O zaman siz bu acı reçete döneminde işini kaybetmiş insanlara bir takım eğitimler sağlarsanız aslında bir taraftan da o insanlara bedavadan eğitim verip yeni oluşturmaya çalıştığınız modele kaynak aktarmış oluyorsunuz. Yani iyi planlanmış bir model aslında imkansız değil ve ben Bilge Hoca'nın programını bu açıdan oldukça bütüncül ve somut olarak programın ne tür yan etkileri olacak ve bu yan etkilerle biz ne şekilde baş edeceğiz şeklinde iyi düşünülmüş bir program olduğunu düşünüyorum. IMF'ye gidilir mi gidilmez mi? O soruya cevap verebilmek için yine Bilge Hoca'nın da dediği gibi öncelikle bir hasar tespitinin yapılması gerekiyor. Çünkü şu anda tam olarak biz rakamları göremediğimiz için onu ancak iktidara geçecek olan kişilerin zaten o veriye erişimleri olacağı için hasar tespiti yapılıp eğer gerekmiyorsa ya da işte güven oluşturmak suretiyle, güven ortamıyla eğer dışarıdan kaynak getirilebiliyorsa yine güven oluşturmak suretiyle diyelim ki acı reçetenin maliyeti azalıyorsa aslında bir önceki soruda bunu söylemeyi unutmuştum. Hani enflasyonu faizleri yükseltmeden düşürmenin bir yolu var mıdır diye. Faizleri yükseltmeden düşürmek zor ama faiz artışının miktarını ayarlamak aslında o ekiplerin oluşturacağı güvene, samimiyete ve kredibiliteye bağlı. Bilgi Hoca da bunun vurgusunu yapıyordu konuşmalarından takip ettiğim kadarıyla. Evet. Çünkü eğer siz ben enflasyon hedefinden vazgeçmeyeceğim, bu konuda samimiyim şeklinde bir mesajla piyasa oyuncularının halkın karşısına çıkar ve baştan da bir belli miktarda faiz artışına gidip niyetinizde samimi olduğunuza insanları inandırabilirseniz, o zaman daha fazla faiz artışına gitmeden, yani acı bir reçetenin maliyetini çok da yükseltmeden de bu işi kotarabilmeniz mümkün olabilir. Bütün bunlar, yani iyi senaryo, ideal senaryoda IMF'ye gitmeye de gerek kalmayabilir.
Hocam çok teşekkür ederim. Hatta biz Bilge Hoca'yla bu konuda bir program yapmıştık. O da bizim kanalımızda var. İzleyicilerimiz bakabilirler. Bilge Hoca orada şunu demişti Selva Hoca. 2002'de AKP ilk iktidara geldiğinde uygulanan politikalar, krizden çıkış politikaları makro anlamda gayet yerindeydi ve fakat o politikalarda kalkınma boyutu eksik bırakılmış. Yani o politikaların kalkınma ayağı yoktu. Nasıl kalkınacağı sorusunun eni konu belli bir cevabı yoktu diyordu. Siz buna katılıyor musunuz? Özellikle Babacan'ın ilk döneminde Ekonomi Bakanlığı yaptığı döneme dair biraz yani dokundurma, eleştiri değil de tariz maksatlı kalkınma ayağı yoktu demişti Bilge Hoca. Siz buna katılıyor musunuz?
Sonradan biraz Bilge Hoca'nın da ben daha yumuşadığını hissettim konuşmalarında.
Geçimlere doğru biraz daha yumuşadı ama ondan önce daha yani kalkınma ayağı eksikti diyordu.
Evet, yani ben kalkınma iktisatçısı değilim açıkçası. O nedenle çok detaylı o konuda bir cevap verebilmem mümkün olmaz. Ama benim genel olarak görüşüm, evet, 2002 sonrası dönemde hani ikiye ayıracak olursak 2002-2006 o programların rahmetli Kemal Derviş'in de öne ayak olduğu reformların uygulamaya konulduğu, Türkiye'nin daha hızlı büyüdüğü ama evet belki gelen kaynaklar kalkınma bacağında hani yapısal reformların biz genellikle o dönemde finansal sektöre gittiğini görmüştük. Ama daha teknolojik atılımlara yönelik kaynak aktarımları yapılabilseydi şu anda daha farklı bir yerlerde olabilirdik muhtemelen.
Hocam bir de şunu izleyicilerimizin dikkatini çekmemiş olabilir. Merkez bankalarının rolüne değindiniz. Temel rolü fiyat istikrarını sağlamaktır. Yani enflasyonu kontrol etmektir dediniz. Ama Türkiye'de 5-6 sene önce merkez bankalarına kalkınmacı bir misyon da yüklendi. Hatta bu konuda yayınlar yapıldı. Yani içinizden hani buna güldüğünüze eminim. Hani merkez bankalarının kalkınmada bir lokomotif olma gibi bir rolleri yok. Bangladeş ve Arjantin örneği verildi. Yani dünyada hani bu merkez bankacılığına örnek olarak Arjantin, yani yüksek enflasyonu artık içselleştirmiş bir ülke örnek verildi. Umarım bu politikalar bir an önce son bulur diyelim. Hocam vaktimiz azalıyor. Soruları bir dakikayla yanıtlarsanız sevinirim. Serdar Bey sormuş. Merhaba, IMF'siz bir çıkış yolu mümkün mü? Dünya konjonktürü böyle bir borçlanmaya uygun mu? Vaktimizi çok aşmayalım. Bir dakikayla yanıtlarsınız. Sevinirim hocam. Sorular geliyor çünkü.
Bunu zaten bir önceki soruda yanıtladığımı düşünüyorum. Hani Bilge Hoca'nın IMF yorumuna istinaden yeni ekleyecek bir şey yok.
Tamam hocam. Muhammed Işık Bey sormuş. Anortodoks politikaların tek sebebi dini akaidler midir? Akaidler mi?
Onu bilemeyiz tabii. Karar alıcılarımız hangi sebeple o politikaları uyguluyorlar. Onun için spekülasyon yapmak istemem.
Tamam, ben kısa bir yorum yapayım. Osmanlı'da faize karşı çıktığı için Şeyhülislam tarafından çok şiddetli cezaya tabi tutulan bazı isimler var. Özellikle Albaraka Türk'te bu konuyla Albaraka yayınlarına bakın. Yani Osmanlı'da bile faize tamamen karşı çıkmak, faizi haram saymak caiz değil demek, faize caiz değil demek bir yaptırım sebebi Sayın Muhammed Bey. Ben onu iyi biliyorum. Miran Bey sormuş. Miran Özalp, Türk ekonomisi SGK'yı daha ne kadar kaldırabilir? EYT ile birlikte 15 milyon olması beklenen emekliyi nasıl besleyeceğiz diye kitabın ortasından bir soru sormuş.
Evet, yani soruya ne kadar kaldırılabilir sorusuna maalesef bir cevabım yok. Yani mali konusunda uzman olan hocalarımızın daha yakından takip ettikleri rakamlardır. Sıkıntıyı anlıyorum Miran Bey'in sorduğu sorudaki ama süre verecek kadar uzmanlık alanım olmadığı için bir cevap veremeyeceğim.
Teşekkür ederim hocam. Tired Warrior, yorgun şövalye sormuş. Türkiye'de yorgun savaşçı 90'lardan itibaren uygulanan serbest sermaye hareketi politikasını doğru buluyor musunuz? Son dönemdeki fiili kısıtlama hamlelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu da son sorumuz hocam.
Çok güzel soru aslında. Yani çok da uzun cevaplayabileceğim bir soru. En sona kalmış. Yani sermaye girişlerinin ben özellikle 2001 sonrası dönemde arttığı ve bunun bir taraftan ekonomiye faydaları olurken bir taraftan da sonradan Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesinde bir takım zorluklar yarattığını tespit etmiştik. Dolayısıyla sermaye girişlerine ihtiyacımız var. Ama bunların çok iyi bir dizayn edilmesi gerekiyor. Özellikle ilk aşamada uzun vadeli, yani doğrudan yabancı yatırımlar mı, kısa vadeli portfolyo yatırımları mı, o ayrıştırmayı yapıp uzun vadeli yatırımlara daha rahat teşvik edecek. Kısa vadeli yatırımların ise ekonomi üzerinde yaratacağı o oynaklıkları engelleyecek bir takım önlemler almak gerekiyor. Çünkü aksi takdirde bu sizin enflasyon hedeflemesi konusunda para politikasının da elini bağlayacak bir noktaya gelebiliyor. Yani kısaca bunu söyleyeyim. Evet, sermaye akımlarına ihtiyacımız var. Ama bunun kalitesi konumunca ayar yapılması gerektiğini, özellikle finansal istikrar ve fiyat istikrarı açısından gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani kapıları açıp her türlü sermaye gelsin şeklinde değil, önceden bir takım makro ihtiyati tedbirlerle bir yol haritası belirlemek en sağlıklısı olur diye düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ederim. Son soru dedik ama artık İrfan Bey bizim hatırlı bir izleyicimiz, o da sormuş. Onu da 30 saniyeyle cevaplayın bitirelim hocam. Ülke ekonomisine iç borç mu dış borç mu faydalı olur? Dış borcun ekonomiye etkisi iç borçtan az olur mu? 30 saniyeyle yanıtlayıp bitirelim hocam.
Tamam. Ya ideal olan ülkede fiyat istikrarının olması ve dolayısıyla yerli hane halkının uzun vadeli olarak Türk lirası cinsinden borç vermesidir. Ama Türkiye'de böyle bir kültür yok. Çünkü biz yıllardır yüksek enflasyonla yaşamış bir toplum olduğumuz için uzun vadeli olarak zaten paramızı bankaya koymaktan imtina ediyoruz. Bundan dolayıdır ki şirketler uzun vadeli eğer borca ihtiyaçları varsa dış borca gitmek durumunda kalıyorlar. Ama keşke içeride fiyat istikrarı olsa, keşke içeride iç borçla kendimizi çevirecek bir hale gelebilsek ama onun için de uzun vadeli iç tasarrufların artması gerekiyor.
Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. İçtenlikle bütün soruları ve benim sorularımı ve izleyicilerimizin sorularını yanıtladınız. Umarım ekonomide daha pozitif meseleleri konuşacağımız günlerde gelir ve biz sizinle tekrar bir program yaparız. Ben kıymetli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayan varsa, abone olurlarsa seviniriz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hocam tekrar çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.